Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrola da tekrar beraberiz. Programımız pazar günleri 19'da, tekrar da çarşamba günleri inşallah. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sizi bugün çok böyle beşuş bir çehreyle böyle bir bast halinde görüyorum.
Genelde o haldeyiz.
Yok,
hocam zaten.
Yok öyle olmuyor Mehmet abi. Nasıl yani ya? Sizin de kendinize göre bir takım marjlarınız oluyor. Hani bast halinin düşük seviyesi diyelim.
Olabilir. Bast halinin biraz daha coşkulu hale geçebilir.
Halden hale. Bu hali ne etkiliyor Mehmet abi?
Hali ne etkiliyor?
Evet.
Hangi yani, hali?
Halden hale geçmeyi. İnsanlar mı, görüşülen kişiler mi, bulunan ortamlar mı?
Hocam şimdi nasıl soracağız?
Yok bu tam aslında.
Davranış bilimleri gibi mi konuşalım?
Hayır,
tasavvuf mu konuşalım?
Hepsinden konuş. Zaten.
Ama nasıl?
Bak şöyle şunu da söyleyeyim. Evet. Sizin hayrola'da bir takım fanlarınız var. Sizi dinleyen, takip eden,
80
izleyen.
Yaş üstü. Evet biliyorum onları,
bilemiyorum.
Tanıyorum.
Bilemediklerimiz evet. de vardır,
vardır
daha.
Vardır olabilir.
Şimdi niye muhtemelen sizi seviyorlar? Siz hem işin davranış bilimlerini konuşuyorsunuz, hı, hem işin tasavvuf boyutunu konuşuyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir ortaya karışık, her şeyden bir şey, bir şeyden her şey. Dolayısıyla siz yine bu mevzuda, yani hal niye değişir? Halden hale insan niye girer? Her boyutuyla. Dolayısıyla size ait özgün boyutla.
Hocam
buyurun.
Bunu mesela öteki biz bunları derslerde anlatıyoruz. Mesela mod ve medyan denir buna, tamam mı? Yani insanın modu derler ya, aslında onu bilmiyor. Bir tarafı da var. Onun medyan dediğinde yani dış etkilerle ne kadar değişir insanın haleti ruhiyesi. Ve iç tesirlerle ne kadar değişir insanın hali. Yani bunlar ayrı konular. Psikolojinin konusu. Belki o manada çevresel etkenlerle sosyolojinin konusu, davranış bilimlerinin konusu. Bir şekilde de bize değen yer örgütsel davranış dediğimiz hikaye. Yani bizim iş dünyasındaki bu hallerimizin nasıl bize sirayet ettiğiyle alakalı. Bir de diğer bir tarafta öyle bir şey var ki hani hadisenin tasavvufi boyutu belki.
Grup psikolojisi.
Grup psikolojisi ayrı bir şey. Yani senin iş hayatında yaşadığın etkenler, senin ailede yaşadığın etkenler, senin dış çevreden aldığın etkenler senin modunu değiştiriyor. Bu manada da hal değişiyor ama bizim tasavvufi manada bildiğimiz hal daha başka bir şey. Yani insanın böyle o seyri sülükte, o vuslat yolculuğunda yaşadığı şeylere diyoruz biz genelde bu hal yolculuğunu. Orada işte insanın farklı farklı hisleri oluyor. Daha bunlara mesela psikolojide manik ve depresif haller deniyor. Yani bu manik hal daha çok böyle coşkun hali ki buna bast ve kabz deniyor işte tasavvufta da. Tabii bunlar birebir ruh hali olarak belki beraber anlatıyoruz ama bunların amacı farklı oluyor yani insanda da. Yani insan mesela bir mutluluğa ulaşmak diyelim ki hani ona şeyler nirvana diyor değil mi? Ya işte o nirvana nedir acaba? Ya biz vuslat diyoruz mesela ona. En azından teorik anlamıyla bunu söylüyoruz. O yolculuk içinde konuşuyoruz. Fakat zaten bunların hercümerç olması, iç içe girmesi bugünün meselesi. Eskiden belki insanların bu kadar büyük hırsları yoktu yani. Ne bileyim yani iş dünyasına ait, hayata ait, zenginliğe ait. Ve onları da o edimleri de bunları elde etse hayatı da çok değişmiyordu belki. Yani biz bunu 50 sene evvel de görüyoruz. Yani çok zengin bir adamın acayip bir araba alacak hali yoktu ki zaten araba yoktu yani. Veya kıyafet şöyle acayip bir afaki bir şey yapacak hali yoktu. Yatık odası olanı çok bilmezdik. Özel uçağı olanı hiç bilmezdik ki uçağa bile binilmezdi mesela da. Yani işte yemeklerin bu çeşitliliğini bilmezdik. Evet bir takım lokantalar vardı ama çok sayılıydı. Bu afaki şeyler de ödenmezdi onlara mesela. Şimdi insan burada yediğiyle içtiğiyle vesairesiyle çok fark etmezdi. Aşağı yukarı aynı semtte otururdu. Evlerim ya o eski köşklerim bile hocam. Ben şimdi içine giriyorum o eski köşklerin. İnan yani bir 30 metrekare şeyi yok, salonu yok ya.
Adı köşk ama.
Gözümüzde büyürdü. Köşk falan derdik biz ona. Gayet mütevazı. Yani şimdi hakikaten çok değişti. Fakat bu değişimin içinde insanları mutlu edecek şey insanlar daha mutsuz hale geldiler.
Evet.
Değil mi? Onu
evet.
konuşuyoruz.
Evet.
Demek ki insanları mutlu edecek şey ne kazandıkları makamdı, ne kazandıkları paraydı, ne kazandıkları kariyer ve başarıydı yani.
Evet.
Bu da bizim dediğimiz tekrar yani bizim dediğimiz derken Cenab-ı Hakk'ın bize söylediği şeye geliyor ki orada değil mi hala diyor kalplerin tek bir şeyi var tatmini.
Tatmini'nin kulüb.
Zikretmektir.
Evet, ela bizikillahi tatmini.
Ela da derken o geçen duydum yine radyomuzda konuşuyorlardı. O ala da böyle bir dikkat sigası.
Tabii ela.
Bir dakika tabii. Dur. Şşt falan gibi bir şey diyor. Tamam mı? En başında dikkat çekiyor.
Abi yine 5 dakikada bu hal değişimini evet. Getirdiniz. Evet. Zikre bağladınız. Tebrik ederiz. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Bu yüzden herhalde sizin herhalde, 80 herhalde. Yaş üstü fanlarınızın muhtemelen şeyi oradan yani. Bir anda böyle hemen gelip böyle.
Herhalde bir anda geliyor bir anda
üstün,
geçiyor.
Yok üstün esasına bağlamış olmanın da evet. Getirmiş olduğu bir efendim. Hal var ki sizde o hal gerçekten getiriyor yine tamam. Noktayı koyuyor. Şimdi şöyle bir o kabzla bahsettiniz ya Mehmet abi.
Bahsettik.
Kabz hali sıkışıklık daralma işte efendim gönlüm böyle hani yeryüzü diyor bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmişti.
Ya, dar geldi.
Bir de bast hali o coşkunluk biraz işte efendim insanın hatta biraz taşkınlığını da ifade eden bir şey.
Taşkınlık yine de ayrı bir mana ama taşkın.
Yani orada işte şöyle bir aslında espri var. Şimdi bir büyük abimiz anlatmıştı. Üstadımız Musa Efendi hacca gitmediği bir sene işte birkaç talebesinin kendisine gelip işte efendim haçla ilgili Allah'a ısmarladık efendim biz gidiyoruz dediklerinde orada evladım oranın edebine dikkat etmek açısından orada kabz halini tercih ediniz şeklinde böyle bir tavsiyede bulunmuş.
Bize demişti onu ya.
Size mi demişti?
Evet bize de dedi yani.
Yok onu siz şeyde size de söylemiş olabilir.
Olabilir yani evet. Çünkü biz böyle bir grupla gidiyorduk. Sayın müdürümüz vardı birkaç kişi yani birden.
Coşkulu bir grup.
Evet coşkuluydu. Biz de hep o şeyle.
Şöyle Mehmet abi ben orada.
Ruhi bir ibadettir. Kalbi bir ibadettir de. Kalplere dikkat etmek lazım. Evet.
Orada bir de şey var. Bedeni, kalbi ve
maddi
bir ibadettir. Şimdi o kalbi boyutu hakikaten çok önemli. Fakat benim esas dikkatimi çeken orada Mehmet abi. Halleri konuşuyoruz ya en başından öyle başlamıştık. Oradan ayrılmayalım diye. Tercih edilebilirliği kabz halinin benim çok dikkatimi çekmişti. Şunu anlıyorum yani demek ki belli bir düzeye gelince insan o bast halinden kendisini böyle daraltacak. O edebi muhafaza etmek anlamında. Çünkü insan kabz halindeyken daha böyle bir şeyde oluyor. Teyakkuz halinde oluyor. Yani zaten bir sıkışıklık var. Aman bir edebe dikkat edeyim tarzında. Bast halinde daha böyle bir coşkulu. Hep beraber gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz falan filan. O çok belki muvafık değil. Ama burada insanın iradi olarak bir halin üzerine başka bir hali tercih edebilmesinin ben çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii. Bu modern psikolojinin falan çok vakıf olmadığı bir şey abi.
Bu hallerin üstünde olan bir şey olduğu gibi psikolojinin de üstünde bir şeydir.
Evet.
Yani halleri idare edebilmek. İşte hallerin üstüne çıkabilmek.
Yani şimdi sonuçta diyoruz ki evet. Halin nasıl girdiğin yere göre değişiyor ona göre değişiyor. Aman diyorsun işte efendim bir kendine göre bir hani kalkan edin güzel insanlarla bulun. İşte Kur'an oku oruç tut şunu yap bunu yap. Ama bir müddet sonra etken hale geliyorsun. Yani pasif değil aktif hale geçip kendin halini kontrol edebilir bir noktaya geliyorsun ki bu çok önemli bir şey Mehmet abi.
Aslında o da belki o manada seni sevindirecek şeylerde veya seni üzecek şeylerin üstüne çıkabilmektir. Ruh olarak yani
çok
sana
güzel.
Çok sevineceğin bir şey var ama sen ne şeyindesin vasat haldesin ne diyorlar ona? Bir temkin hali.
Evet, temkin hali.
Çok üzüleceğin bir şey var, yine temkin halindesin. O çok üzüleceğin bir şey, muhakkak dünyaya ait bir şey.
Evet.
Çok sevineceğin bir şey de dünyaya ait bir şey.
Ondan.
Ben mesela biz çok neşeli olduğumuzda, çok güldüğümüzde babaannem derdi ki bize, cennetten müjde mi aldınız?
Evet.
Mesela tamam mı? O demek ki bütün o haller, bu büyük sevinç orasıyla ilgili bir şey.
Evet.
Büyük üzüntü de ya niye bu kadar üzünüyorsun? Yeis haline düşüyorsun. Sana cehenneme mi atıldın ki o yani, zaman yani? Evet. Değil
evet,
mi?
Evet,
bu
evet.
Dünyevi şeyler seni ne çok sevsin ne çok üssün. Bu manayı geliyor orada. Evet. Evet.
Şimdi yine tasavvufi bir terim. Yine tasavvuf hocalarımızın sahasına gireceğiz ama.
Girelim.
Temkin ve telvin diye
evet,
iki, şey, evet, iki kavramdan evet. Bahsedelim Mehmet evet. Abi. Bir tanesi böyle bir telvin levn yani kökünden geliyor. Renkt. renkten renge girmek demek. Temkinde böyle sabit durmak anlamına geliyor. Evet. Hatta şöyle birkaç oradan kavram daha çıkartırlar. İşte temkinde telvin, telvinde temkin diye.
Evet.
Şimdi bu dediğiniz neye giriyor burada? Hani şimdi halden hale girmek üzerine bir sabitlik yaşayana telvinde temkin diyorlar. Halden hale giriyor, sürekli değişiyor. Evet. Bir de o sabit halinin aslında bir renk ortaya çıkarttığı bir insan var. Yani o da telvinde temkin. Temkinde telvin, affedersiniz. Yani öyle bir sabitlik hali var ki, öyle bir istikrar hali var ki, onun ortaya çıkarttığı bir böyle ne diyelim, güzellik var. Yani insanlar yanında bulunmaktan hoşlanıyorlar. Bir şekilde huzur hali hissediliyor yanında gibi yani.
Ama işte tam da mesele orada. İnsanlar senin yanında bulunmaktan hoşlanıyorlar ama sen insanların yanında bulunmaktan hoşlanıyor musun? O daha üst bir şey yani.
Evet.
Yani tam da orada hani seyir diyorlar ya, ona doğru seyir, onda seyir, ondan seyir. Mesela demek ona doğru seyir de belki bu haller olabilir de. Ama onda seyir de başka hiçbir hal istemez insan. Ne korku ve ne üzüntü vardır.
Orada
bunun tersi de ne sevinç de yani.
Evet.
O da mesele değil.
La havfun aleyhim ve la hum yahzenun.
Evet.
Ne korku ne hüzün. Ama ilginç bir şey var.
Evet.
Yine de bir noktadan sonra da dön diyorlar.
Evet.
Dön ve işte tam da bu halleri anlat veya işte irşad etmek için dön. Yani orada da hak dostlarının bir şeyi, farik vasfı da o. Normalde gidip de görse gördüğünü, o vuslat dediğimiz hali, dönmek belki şey değildir.
Evet.
Hiç düşünülebilecek bir şey değildir. Ama onu da neyle ilişkilendiriyorlar? Daha yeni idrak ettik. Miraç kandili ve
eyvallah,
orada işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani o işte
vuslat edip tekrar gel.
Aynen.
Yani şimdi zaten orada hani hocam, orada kalana aklı da meczup diyorlar,
evet,
değil mi?
Doğru,
orada artık.
Doğru, evet.
Yani gitti, dönemiyor. Niye, insanlara bir şey verecek hali yok zaten yani. O öyle bir hale gelmiş ki. Ama diğer insanlara bir şey veremiyor.
Evet.
Bu da mesele hocam,
evet,
yani.
Evet, evet, evet.
Biz tabii bunları şey gibi anlatıyoruz ama hani cennet mesela hali, değil mi? Ama cennet, ya cennet halini ben düşünmem. Cennet benim zaten bana verilmiş bir şey. Orada ben üzüntü olmayacağını biliyorum. Yani orada şöyle mi olacak, orada böyle mi olacak? Hani bir şey diyor. Yani eğer olacaksan oralı, değil mi? Ne yapalım başka bir şeyi?
Evet.
Değil mi?
Tabii tabii. Çok yine şifreli konuştunuz ama anlamadım.
Ama ben onu tam söylesem olmayacak şimdi.
Öyle mi?
Değil mi? İstiyorsan şey yapalım yani.
Yok yok. Mehmet yani abiciğim, bu konu tamam, anlaşılmıştır. Şimdi biraz isterseniz şeye girelim. Sıcak gündeme girelim.
En sıcak gündeme girdik bence. Bundan daha sıcak bir gündem olamaz.
Hal değiştirelim abi o zaman.
Değiştirelim yani. Nasıl? Dönelim tekrar.
Bak
diyorsun.
O zaman da diyecekler ki bunlar da hallerine artık sahipler ve kendilerine göre değiştir deyince değiştirebiliyorlar.
Değiştir deyince.
O da çok zor Mehmet abi.
Gir bakalım nereye
gireceksin. Hadi çık bakalım, çıkabileceksin.
Çıkabileceksen. İşte biz zaten çıkamayacağımız için girmeyelim diyorum sana.
Evet. Evet. Bu ara dikkatini çeken bir haber var mı Mehmet abi?
Yok.
Gündemi çok
nasıl
böyle
bir haber?
Yani sürekli böyle bir sandıklar tekrar sayılıyor.
He.
Ondan sonra işte birisi diyor mazbatamı verin, mazbatamı verin.
Evet.
Öbürü diyor ki yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız. Ondan sonra alacaksın diyor. Böyle ilginç bir üslupla bir şey yürüyor Mehmet abi. Seçimler bittikten sonra ortaya tabii bir takım şeyler çıktı.
Normal olan şey.
Genelde de şeydir yani, herkes bu seçimin galibi biziz diye.
Tabii herkese
yorum
bir
yapar.
Şey verdi. Ya hocam şöyle düşünüyorum ben doğrusu. Bu kamu iradesinde bir şey var, bir sır var yani. Yani bu kadar insanın bir kamunun bir iradesi oluşuyor ya. Sanki orada bir sır var yani. Bizde hani işletmede bir şey vardır ya, müşteri daima haklıdır. Müşteri mutluluğu, müşteri memnuniyeti, müşteri tatmini. Hep bunları ölçmeye çalışırsın. Hep bunlara ait bir takım enstrümanlar geliştirmeye çalışırsın. Seçimlerde böyle bir şey yani. Ve orada yani insanların patron olduğunu hissettiğinin hakikaten çok bilinmedik. Yani kimseye bir garanti vermiyor. Bak güç bende yani. Ben değiştiren benim falan gibi bir irade var orada.
Evet.
O irade basit bir irade değil. Aslında sen de tek bir oylar, tek bir oylar ama birleştiğinde büyük bir güç yani. Belki bu da bizim yani neler devrilmiş değil mi şu ülkede? neler gelmiş gitmiş değil mi? Tek partileri gömmüşler sandığa, tamam mı? Kendilerini hiçbir şeyle bundan sonra aynı 1000 sene devam edeceğiz diyen şeyleri gömmüşler, süreçleri.
Evet, evet.
Değil mi? O bir güç yani, hakikaten bir güç. Ve o güç sana da o iktidarı getiriyor. Zahiri olan o iktidarı getiriyor aslında.
Mevlam, bununla ilgili Batı'da da çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Mesela bu dediğiniz, bahsettiğiniz kamu iradesinin, kamunun ortaya çıkan veya tecelli eden.
Evet. O bir tecellide bir sır var hocam.
İşte ona kitlelerin bilgeliği diyorlar Mehmet abi. Kitlelerin bilgeliği. Mesela şöyle bir şey yapmışlar Avustralya'da, bir sosyal deney. Kendileri işte koyun almada satmada uzman 8-10 tane insan veya 20 tane bir yarışma yapıyorlar. Yoklayarak değil, sadece bakarak koyunun kilosunu hesap etmesini ve böyle bir tahmin yaparak işte efendim bir yarışma düzenlemişler. Bakıyor şimdi adam, diyor ki 36,5 kilo. Sonra ikinci işte bakıyor şöyle, 35 kilo diyor. Yani çok o işin uzmanı oldukları için attıkları rakamlar da böyle şey değil yani.
Afaki
değil. Sonra bir tanesi kazanıyor. Fakat tahmini yapan 20 kişinin tahminleri alt alta yazılıp da toplanıp 20'ye bölününce koyunun kilosu çıkıyor. Çok ilginç yani. Yani bu dediğiniz işte, hatta bunu da demokrasiye veya işte sandığın kerametine yoruyorlar. Yani
ben şunu anlamadım hocam, sen seçmene koyun mu demek istiyorsun?
Şimdi o da bir şey işte, koyunda da bir keramet var. Sürüde de bir efendim bir şey var yani. Yani kaldı ki sürüde bazen ha yeter artık koyun yerine konduğumuz deyip iradeyi eline alabilir.
Evet, alabilir. Olabilir. Evet.
Bir başka örnek şeyle ilgili veriyorlar. Bu uzay mekiği fırlatıldı ya, adı Challenger'dı, hani meydan okuyordu. Allah da 60 saniyede onu efendim paramparça etti.
Eğer yükselse de yine Allah onu yükseltmiş olacaktı.
O evet, öyle bir şey. Tabii yani. O da ayrı bir şey. Şimdi niye düştü diye hemen bir gazetenin bir tanesi şey yapıyor, anket yapıyor. Şimdi hani mantık ne gerektirir? Yani işte ya bir aksamda bir işte bir vida kaymıştır veya o bir. Efendim teknik yönetim bunu iyi yapamamıştır. İki, astronotların efendim şey gibi böyle birkaç tane seçenek sunmuşlar. İnsanlar ilk gün veya ikinci gün olayın şokuyla yapmış oldukları tahminlerin işte %60 küsürü diyelim herhangi bir aksamdan mütevellit. Yani orada bir, evet, bir şey erimiştir.
Teknik bir şey.
Teknik bir şeydir diye aradan yıllar geçiyor. Teknik rapor ortaya konuyor. Teknik rapor da aynı şeyi söylüyor.
Ne diyor?
Aynı şey yani. Yani o teknik, işte o vidya, vidyada bir sıkıntı olmuştur. İşte orada bir temassızlıktan kaynaklanan bir efendim teknik arıza. Şimdi diyorlar ki yani insanların sonuçta hani 100 kişiye sorduk diye böyle şeyler vardı ya Mehmet abi. Bir de kim 1 milyon ister yarışmasının şeyi de mesela ilginçtir. Seyirciye soralım diyor. Seyircinin genellikle budur dediği seçenek doğru çıkıyor. Şimdi bunu kitlelerin bilgeliği diye bir teoriyle izah etmeye çalışıyorlar. Yani sonuçta insanların hep beraber, eğer hani çok ciddi bir çeldirici yoksa, hele hele bir konuyla ilgili bilgileri de böyle çok düşük değilse, vasatsa en azından, ortaya koydukları seçimler hakikaten bir, kendi içerisinde bir erdem, bir hikmet barındırıyor. Yani bunu zaten bizim seçimlerle ilgili de söylerler uzun zamandan beri. Seçimden hakikaten bir ders çıkar yani. Birçok ders çıkar.
Evet.
Hatta çok ince ayar yapar halkımız diye de böyle ilginç bir...
Eskiden beri yani.
Eskiden beri böyledir.
Yani bu seçimleri yaptığımız zamandan beridir böyledir.
Evet,
yani.
Evet. Dolayısıyla orada bir şey var. Dolayısıyla sandığın dersini iyi almak lazım Mehmet abi. Sandıktan çıkan dersi İyi almak
Eyvallah,
lazım.
Siyaset de budur zaten.
Evet. Doğrusu çok da girmeyelim ama iki tane ben doğru ders olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi hakikaten beka meselesini halkımız o anlamda ciddiye almıştır. Ve kendisine yönelik dış tehdidin farkında olduğunu, bu konuyla ilgili teyakkuz sahibi olmak gerektiğini de kesinlikle onaylamıştır. Birincisi bu. Ama diğer bir seçim sonucu da yani... ortada dönüp dolaşan sözlerin, ya da yönetimdeki o metal yorgunluğunun ya da bir takım böyle efendim sıkıntılı süreçler varsa bunların da bir şekilde belki bir takım değişmek, bir tür efendim böyle kendine çeki düzen ver şeklinde anlaşılabilecek bir boyutta olduğu söylenebilir deyip böyle ben kendi yorumumu yapayım. Sizin herhangi bir yorumunuz olur Mehmet abi?
Yani ben de şöyle söylüyorum. Bir üstünlükten bahsediliyorsa eğer burada, mesela ben bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Bu veren elin alan ele üstünlüğü. Hocam ben bunu her yere teşmil edebilirim. Yani eğer sen bir şeyi vererek yapıyorsan üstün olan sensin, ama alarak yapıyorsan sen üstün değilsin yani. Bir şey almak için oralara giriyorsan sen üstün değilsin hocam. Vermek içinse sen o zaman üstünsün. Yani vermek ne demek? Kendinden fedakarlık yapmak demektir.
Evet.
Eğer sen bu işleri, ben makam elde edeyim, ben para elde edeyim, ben şunu elde edeyim, o zaman sen üstün değilsin. Ama ben kendimden veriyorum ya. Kendim vaktimi veruyorum, zamanımı veriyorum.
Yani yola hizmet için çıktım. Millete
bu hizmet ister, için çıktım. Hocam diyenler... bu ister parti olsun, ister tekke olsun, ister akademik bir şey olsun, böyledir bana göre. Bu kural değişmez hocam. Verdiğince üstünsündür. Evet. Ama almaya geliyorsan orada başka bir şey olacaktır yani. Ki Cenab-ı Hak biliyorsun zulüm bile olsa yani bir o zulmü devam ettirmiyor nihayete kadar. Ama bir mühlet veriyor. Niye veriyor? Mesela çalışana bir zenginlik veriyor. Adam kötü bir şeyde çalışsa bile belki karşılığını Cenab-ı Hak şu dünyada veriyor o manada yani. Çünkü o bir şeyini feda ediyor. Vaktini veriyor, halini veriyor, zamanını kullanıyor, parasını kullanıyor. Kendinden, ailesinden fedakarlık yapıyor. Bir karşılık var hocam burada yani. Bu veren alan meselesine iyi bakmak lazım bence. Bazı şeyler çok ucuzlar. Hemen elde edeyim dersin. Aslında onun hikmeti öyle değildir.
Evet, şöyle bir şey de var. Bakın sadece siyaset için değil, kamuda da böyledir, siyasetin kendisi de böyledir, dergah da böyledir.
Evet.
Efendim bir şekilde örgütlenmiş ortaya hani belli amaçlara yönelik bir organizasyon haline gelmiş, nerede bir grup veya da gruplaşmış insanlar varsa hepsinde aynı şey geçerlidir. Bu işin hasbeten lillah yola çıkanı kadar menfaat için yola çıkanı da hep mevcuttur Mehmet abi.
Olabilir. Burada, ama uzun dönemde
kısa vadede
veren kazanır.
Kazançlarını çok görmemek lazım. Orta ve uzun vadede kesinlikle dediğiniz gibi yola güzel niyetle çıkanı önde görürüz ve onun aslında sivrildiğini görürüz. Fakat bu da ilginç bir şey. Burada da şöyle bir şey de var. Şeytani bir düzen bu kapitalizm. Ben ona öyle bakıyorum. Yani kapitalizm biraz bu işte kişisel çıkarları, insanların böyle kısa vadeli, işte menfaat odaklı yönelimlerini, motivasyonlarını ve adanmışlıklarını alıp orta ve uzun vadeli bir şeytani plana efendim şey yapabiliyor, altlık yapabiliyor. Bak bu çok önemli bir konu yani. Yani o açıdan da niyeti sahih olanların, niyeti efendim güzel olanların birazcık uzun soluklu koşulara, sabra, sebata daha çok ihtiyacı var.
Doğru.
Yani öbür tarafa müşteri her zaman bulunuyor Mehmet abi.
Doğru.
Kısa vadeli. Ama orta ve uzun vadede bu işin acısını çekecek, sıkıntısını çekecek, bu işin efendim yerine göre meşakkatini çekecek insanlar çok az bulunuyor. Çünkü hakikaten sefer ya tahammül ya sefer
i̇şte
yani.
İşte onlar da sürekli oluyor zaten.
Evet.
Yani en
evet.
Azından şey manasında sürekli. Yani bir isim olarak yaşıyorlar.
Yaşıyorlar.
Ya.
Yani, öldükten sonra da yaşıyorlar.
Öldükten sonra da yaşıyor. Sen şimdi biz kaç tane padişahımız var bizim? Tarih boyunca
36.
Yani böyle 5-6 tane say desek 5-6 tane sayarsın yani, değil
evet,
mi?
Evet,
tabii, hiç hatırlamadığım vardır
tabii.
İşte o da ya padişah
doğru,
oldu.
Doğru.
Değil mi mesela? O da uzun dönemde bir şey yaptı falan. Yok. Sen o geçmişlik işte, kendinden geçmişlik.
Birinci Abdülhamit hatırlar mısın mesela?
Ya hatırlamıyoruz tabii yani.
Evet.
Evet. Ya bilmiyoruz da şey olarak. Ya, değil mi? İşte 5-6 tane bizim söylediğimiz.
Ama mesela bir Sultanahmet Camisi'ni yaptıran Sultanahmet'i
Sultan
14
Ahmet,
yaşında başlayıp
Fatih
28 yaşında vefat eden Sultanahmet'i 14 sene iktidarda kalmış. Onu hatırlıyoruz.
Yavuz'u hatırlarsın.
Tabii tabii.
Kanuni
8
hatırlarsın.
Sene. Yavuz,
değil mi
sene,
yani?
Yavuz 8 sene sadece.
Ki mesela Osman Gazi, Orhan Gazi padişahlık da yapmamıştır bunlar. Netice bir beydir yani.
Doğru.
Ama İşin nesidir? Bu amarıdır yani.
Evet, evet, evet.
Bu da kurucusudur.
Doğru.
Öyle bir şey kurgulamıştır ki arkasından bir şey çıkmıştır.
Ya.
Yani bunlar bak zamanı da aşan şeyler yani. Biz bu virgüllere takılmamalıyız. Tamam mı? Evet. Virgüllere takılmam. Virgül de bir S'tir, bir durursun. O virgül olmasa anlamazsın zaten cümleyi. Hocam evet, dikkat evet, et. Evet. Virgülde biraz duracaksın ki cümleyi anlayabilesin.
Anlayabilesin.
Evet. Virgül olmalı. Hepsi bir dümdüz bir cümle olsa ne başını anlarsın ne sonunu anlarsın.
Evet evet.
Fakat burada bir şey söylemek istiyorum ben. Yani içimde kalmasın.
Noktayı koyacaksın yani.
Nokta koyarsan da cümle biter. İki nokta üst üste.
Biz koyalım belki. Ama vaktimiz daraldı.
Belki bir parantez açacağız.
Tamam, daraldı vaktimiz.
Hocam Cumhuriyet tarihinden bahsediyoruz. Yani netice Cumhuriyet tarihi aşağı yukarı 100 sene diyelim ki. Ben 49 yaşındayım. 25 senedir aynı iktidarı gördük biz İstanbul'da. Demek ki hayatımın yarısını kapsamış yani. Ben de böyle düşününce bu 25 yılda şahidim ki değil benim hayatımın 50 senesini de yapılan... Belki Cumhuriyet tarihinde yapılan hizmetin belki 5 katı, belki 10 katı yapıldı. Bunu hiç kimse inkar edemez yani. Demek ki ya Ankara'da öyle bir şekilde. Ankara'da öyle evet. Bir şekilde.
Ya bunu İzmir'e bakarak anlayın yani.
İzmir'e bakarak da anlamam. Çünkü İzmir tamamen ideolojik verilerle hareket ediyor.
Yok şey olarak söylüyorum.
Kötü olsun benim olsun.
Kıyas olarak söylüyorum.
Ha.
Yani hani
evet. Yani 25 sene evveline evet, gittiğinde. Evet. Tam da burada. Demek ki insanlar yani... İnsanların hayalinde olmadık şeyleri yapsam bile bu bir şekilde oya dönüşmediğini görüyorsun. Tamam
burada
mı?
Abi burada çok güzel ben bir virgül koyayım vaktimizde kalmadığı için. Bunu ikinci bölümde konuşmak üzere orada işte insanlar ifadesini açmamız lazım. Evet. Kuşak farklılıkları, nesil farklılıklarının ben bu konuda çok önemli bir efendim tamam. Şey olduğunu düşünüyorum. Bunu ikinci bölümde konuşalım efendim. Hayrola birazdan devam edeceğiz. Hayrola tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli abim Mehmet Emin Okur'la birlikte. Mehmet abi tam aslında biraz önce konuştuğumuz içimde kalır. Bunu söylemesem şişerim.
Evet.
Şişerim demediniz de şişerim diyebileceğiniz bir şey aslında. Dediniz ki 25 sene ben bu hizmeti aldım. Belki Cumhuriyet devrinde yapılmamış 5-10 katı
100 sene.
Hizmetin evet. Yapıldığını gördüm. İnsanların dediniz, ben orada müdahale ettim, girdim, kapattım, tekrar açtık şimdi. Orada çünkü daha çok konuşulabilecek boyut olduğunu düşündüğüm için onu söyledim. Neydi abi insanlarla ilgili tam böyle tamamlayacağınız ifade?
Ben tam da burada bak, şunu söylemek istiyorum. Bu siyasi manada, hep bir şey konu, bir kavram konuştuk biz aslında hep seçim sürecinde. Yani bu BK meselesini. Ben BK meselesini irdelediğimde aslında BK'nın insanlar için olmayan bir şey olduğunu biz biliyoruz ki yani.
Bizim derdimiz fena meselesi.
Biz faniyiz. Baki olan sadece Allah'tır. O manada bizim fena meselemiz var diye ben off the record size söylüyordum yani seçimden evet. Evvel. Fakat bir şey daha anladım ki bizim meselemiz BK'dan daha ziyade burada en azından belediye hizmetleri olarak Ankara ve İstanbul düzeyinde seçmenin bir vefa meselesi var. Vefa sorunu var. Yani
işte bak,
demek
güzel.
Ki tam da burada bu mesele vefaya taalluk edecek bir şey değil kardeşim. Yani vefa beklemeyeceksin yaptığın şeyden. Sen siyasette vefa bekliyorsan bunlar da vefalı olsun. Netice bana karşılığını versin. Vefa demin söylediğimiz gibi bir ruh kavramıdır, bir hal kavramıdır. Siyasette demek ki ben geçmişte şuradan şuraya getirdim. Sen de bu vefanı göster. Bu işlemiyor. Bunu gördük.
Yalnız şöyle bir şey var Mehmet abi. Yani insanlar da böyle alıp hep beraber belli süreçleri yaşarız. O süreçlerin içerisinde belli bazı dersleri alırız. O dersler sonucunda da bir vefa ya da tam tersi bir inkar, nankörlük hissiyatı içerisinde olabiliriz. Tamam. Ama insanlar aynı değil ki Mehmet abi. Ya bir kitleden bahsediyoruz. Kitlenin bakın 25 sene önce... Doğmuş, bu iktidarın, bu hizmetlerin içerisine doğmuş bir genç bugün 25 yaşında Mehmet abi, 25 evet. Yaşında. Dolayısıyla yeni kuşak, şimdi Belbim diye bir malum belediyenin bir şirketi var. O şirket insanların özellikle ulaşım verilerinden yola çıkarak işte bastığınız akbilden kimin kullandığını...
Nereye gittiğini.
Aynen bilgilere evet. Sahip. 30 milyon insan... İstanbul'da böyle bir şey dolaşıyor yani 30 milyon işte düşün yani her iki insan şey yapıyormuş gibi böyle bir müthiş bir şey var.
Hayır en son mesela bunun örneği Boğaziçi'li bir aradılar, kaybolmuştu. Belgrad ormanlarında bulundu ya.
Evet, evet.
Onu nereden bulmuşlar biliyor musun? Belgrad ormanlarında tuvalete gidiyorsun ya, Akbille tuvaletler.
Akbille basıyor, aynen.
Oradan bulmuşlar.
Çok güzel.
Evet.
Bak, oradan takip ediyorlar. Şimdi bu çok önemli bir şey. Ve neyi bulmuşlar biliyor musunuz abi? Ben 30 milyon derken demin yanlış bir ifade kullandım. Şu anda İstanbul sokaklarında dolaşan her 3 kişiden bir tanesi Z kuşağı. Yani 90 sonrası doğan çocuklar.
Evet.
Yani internet nesli. Şimdi bunların algılamaları, olaya bakışı, dava dediğinde böyle boş boş böyle algılayamadığı bir kelime duyuşu. Bunlar da vefanın aslında, hani ya vefa dediğin zaman hani o meşhur şey vardır ya. Ya bir acaba bu şeyde bir yokuş muydu? O yokuş bile kalmadı şimdi.
Evet.
Neresi yokuş yani? Ben vefa bozacısını orada neresine yokuş
yani
diyorlar.
Yani şunu söylüyorsun.
Un kapanından çıkan yokuş mu acaba?
Yani bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Hocalık mesela, işte geçen adam hocayı bıçakladı.
Ya işte buyurun.
Annesini bıçakladı. Babasını bıçakladı. Ya hocaya, anaya, baba vefa kalmadığı yerde siyasetçiye vefa mı kalır?
Evet.
Bunu
evet
mu diyorsun?
Tabii tabii.
Evet.
Hayır, o tarafı da var. İşin şimdi bir de hani kuşak farklılıkları var. Nesiller çok farklı. Bir de siyasetin bizatihi bir sözleşme olarak vefayı ne kadar kaldırdığını ben doğrusu tartışırım Mehmet abi.
Evet.
Yani siz gidiyorsunuz diyorsunuz ki.
Siyasete ait bir kurum değildir. Vefa
değil
mı diyorsun?
Aynen öyle diyorum Mehmet abi. Vefanın siyasette yeri yok abi. Yani sonuçta oyumu veriyorum hizmet et diye. Hizmet ediyor. Beğendim beğenmedim kardeşim. Devam et. Yani bu böyle bir bizim ilk dönemlerde algıladığımız gibi bir muhtevadan da yavaş yavaş çıkmaya başladı siyaset.
Aslında,
daha teknik bir boyuta evrildi Mehmet abi.
Evet.
Daha teknik bir boyuta. Yani hizmetini yap kardeşim, benim oyumu al. Bunun bir duygusal tarafı, bir böyle hamaset tarafı, bir vefa boyutu, bir efendim pazara kadar değil mezara kadar boyutu. Bu yavaş yavaş yavaş örselenmeye başladı. Bizim gerçekten bu önümüzdeki 3-5 sene içerisinde daha çok göreceğimizi benim tahmin ettiğim olgu şudur. Artık o keskin ideolojik ayrılıklar da kalmayacak.
Evet.
Bunu özellikle Z kuşağı yapacak. Yani bakıyorsunuz işte başörtülü, işte efendim muhafazakar bir...
Doğru.
Kesinlikle herhangi bir hani karşısında addedebileceğimiz gençten çok farkı yok.
Senin çok mesela biz şaşırıyoruz değil mi? Bizim kuşağın sorunu.
Evet.
Biz çok şaşırıyoruz. Mesela bir o mantık içinde bir adam kalkıyor yani senelerce ya bu işte dinin reklamı olmaz, evinizde yapın bu işleri falan filan diyen adamlar gümbür gümbür Yasin okuyan bir adama oy veriyorlar.
Evet.
Veya
evet,
öteki adam işte ideoloji şöyledir, faşistlik bilmem nedir, değerler şöyledir falan deyip adam bozkurt işareti yapan bir adama bir Marksist oy veriyor gidiyor Ankara'da.
Evet,
da.
Evet, evet.
Değil
öyle
mi yani?
Aynen, aynen.
Evet.
Yani çıkıyor.
PKK'lı oy veriyor ya bir bozkurt işareti yapan adama.
Evet,
düşün
evet
yani.
Yani çok ilginç bir dönem geçiriyoruz. Hakikaten Yasin okuyan seçim kazanıyor. Bozkurt işareti yapan seçim kazanıyor ve buna en çok yani şeyler seviniyor. Marksistler seviniyor. Heh,
Marksistler, PKK'lılar ideolojik şeyler seviniyor değil
evet
mi?
Evet. Bunlar geldiği zaman dinci bunlar. Bunlar bizi efendim keser ya da buraya gelmemeleri lazım denilen adam da ya içkili yerleri tartışmak yobazlıktır
yani
diyor mesela.
Yani diyor mesela.
Yani evet, evet. Böyle çok ilginç bir dönem. Şimdi orada da tabii ben bu şeyin iyice sulandığını falan düşünüyorum. Yani işin o dava boyutu, beka boyutu. Mesela beka meselesi bile gün gelecek. Ya bütünleşelim, küresel sınırlar da kalktı ortadan. Efendim niye böyle bir efendim işin şeyin derdine düşüyoruz, telaşına düşüyoruz şeklinde genç neslin özellikle çok anlamlandıramadığı bir efendim söylem olduğunu düşünüyorum Mehmet abi.
Evet. Hocam ben de şuradayım yani biraz daha ileriye matuf dediniz ya işler karışacak gibi görünüyor. Ya biz X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı değil mi? Biz burada Y kuşağı mıydık hocam?
Y kuşağıyız biz.
X kuşağı da anamız babamız mı?
Evet.
Z kuşağı da bizim çocuğumuz mu?
Evet.
Abi harf bitti. Öteki kuşağın adı ne olacak?
Yok. Bulunur abi. Alfa var, beta var, gamma
ne
var.
Neyse alfa, beta diye şey mi olur
yok,
ya?
Yok. Bulunur Mehmet abi. Sen ona da kafayı takma. Yani. Hemen bir akademisyen tavrı gösterdin
evet
şimdi.
Z de yani, bitti. Harf bitti. Ya A'ya mı döneceğiz
biter
acaba?
Biter mi Mehmet abi? Biter
nasıl
mi? Bulunur ya, sıkıntı mesela, yok.
Ben de şeyden korkuyorum, W kuşağından.
W kuşağı.
Çünkü bizim alfabede böyle bir şey yok. W kuşağı olursa işte o zaman, değil mi?
İşte ben de ondan korkuyorum. İşler karışacak dediğim de birazcık o yani. Ha. W kuşağının şeyi olmayacak Mehmet abi. Hmm. Yani
sanki W da şey bir harf yani, değil mi hocam?
Double bir harf. Double
yani böyle double. Hiçbir i̇kili, şey olmayan, ikircikli, her tarafa ikili. Dönebilen.
Aynen.
Şimdi Allah Allah.
Ters yazsan M. Ha. Düz yazsan W. Ha. Ayırsan iki tane V.
W şeyi yok. Ne olsa. Kimliği yok, rengi evet. Yok, cinsiyeti yok. Allah evet. Allah. Değil mi? Bak W kuşağı mı geliyor ne?
İşte tam da küresel bir kuşak aslında bu yani.
W. W aynı zamanda şeydir biliyor musun hocam? 6 demektir.
Öyle mi?
Tabii. Onun manası rakam olarak 6'dır. 6 ne der biliyor musun Hristiyan inancı? 6 şeytana evet. İşaret eder. Bunu şimdi harfe çevir 6 6 6'yı.
Siz çevirin abi ben.
Sen işte 6 nedir eşittir W demedik mi?
Evet.
Ne oldu şimdi? W. 3 tane.
Çok güzel ya.
Ne oldu şimdi?
Evet. World Wide Web. Yani internet. He. Yani web sitesi yani.
Gördün mü bak?
Bak hemen interneti buldun hocam ya. Tebrik ederim evet. Mehmet abi.
6 6 6'dır.
Aslın buluşu.
Al W kuşağı sana. Gördün mü bak?
Bir şey daha yapalım Mehmet
yapalım.
Abi.
Yapalım.
W şimdi nasıl yazılıyor? İki tane V yan yana yazılıyor değil mi?
Evet.
V nedir Arapçada?
V Efendimiz işaret eder.
Öyle midir?
Wow değil mi?
Yok wow değil. Bak o tarafı da var.
He.
Ama... rakam olarak da bir işarettir o.
V.
Evet.
Evet. Tamam.
7'dir Mehmet abi.
Evet.
2 tane 7 yan yana.
3-7'den bahsediyoruz.
3-7 yan yana.
Ama 2V 2-7 olur o zaman. Tabii 14 olur.
14 olur.
14. 14.
Bahçeye döndük biz de yani. Evet bahçeli. Nereye varacağız abi bundan sonra?
Nereye varacağım? 52 çıkıyor hocam.
52 hafta var abi.
Evet senede. 52.
Bu ne demek? Evet. Şöyle bir şey olabilir. O kadar kuşak ayrımları azaldı ki. Bir senede bakın bir senede insanlar o kadar çok sese, görüntüye, filme, muhtevaya maruzlar ki kuşak farklılıkları bir seneye kadar düşecek Mehmet abi. Şimdi biz 25 seneden bahsediyoruz. 25 senede ne vefasından bahsediyorsun Mehmet abi sen ya? Yani bir senede unutacaklar yani. Çünkü herkesin 3 dakikalığında meşhur olduğu bir dünyada yaşıyoruz ya. Bir video çıkıyor. O gün bakılıyor, ediliyor, görülüyor. Arkadaşlar arasında paylaşılıyor. Ertesi gün bitti. O anda gülünüyor veya işte bir şekilde efendim ah vah ediliyor. Ertesi gün başka bir içerik. Çünkü acayip derecede
ya
içerik üretimi.
3 dakikanın meşhurluğunu ne yapayım ki ben yani? Meşhurluk demek unutulmamak demektir. 3 dakikada unutuluyorsan meşhur değilsin ki zaten.
İşte zaten o yüzden meşhurlar sürekli böyle sınırları zorlayarak gündemde kalmaya çalışıyorlar Mehmet abi. Yani bu da ilginç bir vaka. Meşhurluk dediğimiz ya da gündemde kalmak tamamen sınırları genişletmek şeklinde bir tür öncülük ama hayırda değil, şerde öncülük.
Ben 3 dakikalık meşhurluğa meşhur demem. Yani meşhur olan bir şey yapmıştır adam. Herkes bilir. Yani Leonardo Vinci gibi bir Mimar Sinan gibi bir meşhur olursun. Öteki türlü 3 dakikalıksa o meşhur değil, meçhuldür. Faili meçhul. Yani
faili
kimin
meçhul.
Yaptığı belli değil. Kim
evet,
neyse.
Evet. Hasılı Kerem ben önümüzdeki günlerin Mehmet abi çok daha karmaşık, çok daha böyle bir
geçişkenli.
Keşmekeş evet. İçerisinde olacak bir muhtevasının olacağını doğrusu düşünüyorum. Ama bizim hani siyasi bağlamda bunu konuşuyoruz ya. Sonuçta bir kuşak çatışmaları. Buradan siyasi partilerin çıkarması gereken dersler var.
Vardı doğrudur.
Şimdi siyaset niye yapılır Mehmet abi? Hizmet siyaset, için.
Hizmet hedefleri vardır.
Ama şöyle tabii yani. Hizmet derken de şöyle yani iş kanalizasyon açmak işte efendim bir... köprü yapmak, yol yapmaktan öte bir daha yüce bir dava yok mudur ortada?
Tabii, muhakkak.
Şimdi Türkiye'de bugün 3 tane damar var. Bir tanesi hani...
Türkiye'de değil o 150 senedir var.
Evet mütedeyyin damar. Bir tanesi batıcı damar. Bir tanesi de milliyetçi damar. Evet. Şimdi milliyetçi damar diyor ki yani bu topraklarda bizim bir şekilde kalmayla ilgili...
Batıcılık, İslamcılık, milliyetçilik.
Evet. Şimdi bu 3 damarın hakikaten İkisi yani mütedeyyin damarla milliyetçi damar birleşti. Beka sorunu onları birleştirdi. Batıcı damar böyle bir sorun olduğunu düşünmüyor. O da ilginç bir şekilde efendim son dönemde işte bu özellikle belediyelerde genel seçimlere hani genel oy oranından daha ziyade o belediyelerdeki tek tek hizmet onlara düştü Mehmet abi şimdi. Yani belediyecilik biraz hizmet boyutudur.
Tabii
ya.
Hizmet boyutu, mutfaktır yani.
Yani şimdi mutfağa girecekler onlar. Eğer bir hani şey yapabilirlerse, kendileri rüştlerini ispat edebilirlerse muhtemeldir ki önümüzdeki seçimler çok daha kıran kırana geçecek. Yani bu sefer başkanlığa ya da daha üst genel bir idariye talip
ne
olacaklar.
Ne manasında hocam rüştlerini ispat etmek?
İşte burası çok önemli. 94'ten beri siz dediniz ya 25 senede yapılanlar, evet. O noktada eğer bir çıta konmuştur Mehmet abi, bir standart var artık yani. Bunu aşabileceklerse buyursunlar. Yok bunu efendim daha kötü hale getireceklerse, mevcudu kötü hale getireceklerse, o zaman işte o vefayı tanımayan seçmen tamamen işte ortadaki efendim icraata göre oy veren seçmen bunlara haddini bildirecektir diye düşünüyorum.
Ama tam şey burada da yani o problemi çözemiyoruz o zaman. Yani biz diyoruz ki aslında bak 100 yılda yapılmadık işler yapıldı fakat o kazanamadı. Sen diyorsun ki bunlar çok işler yapacaklar. Yapsa bu kadar yapacak. Ama o oy alamadığına göre nasıl bir şey hocam?
Mehmet abi şimdi bak oyu verenler aslında işin şimdi siz kirli havayı, akmayan musluğu, evet. Toplanmayan çöpü yaşadınız.
Susuzluğu biliyoruz.
O yüzden yapılanları çok güzel takdir ediyorsunuz. Bir vefa hissi duymak gerektiğini de ifade ediyorsunuz.
Evet.
Fakat akan suya, toplanan çöpe ve tertemiz havaya doğmuş birisi yani
o mailer ki
deryada içindedir, deryayı bilmezler.
Evet.
Şimdi bunu bir ne olarak görüyor? Bu zaten standart diyor ya. Bunun üstünde ben ne alacağım diye bakıyor. Öyle bakınca da bu şeye benziyor. Şimdi efendim cep telefonu tehlikeli. İşte internet sınırlı kullanılmalı. Bu senin için geçerli. Sen göçmensin. Yerli değilsin. Sen daha evvel televizyonla doğdun. Veya bir şekilde radyoyu biliyorsun. Hatta daha evvelini biliyorsun. Elektriğin kesildiği zamanları yaşadın. Değil mi? Böyle bir
evet.
Farklı hayat standartlarından geldin. Hatta o kadar ki bizim hayatımız bu anlamda Mehmet abi çok farklı standartları içine almış olmasıyla çok renkli de bir hayat yani. Yani biz internetin içine doğmadık. Ama şimdiki nesil internetin içine doğmuş. Belki senin tehlike olarak gördüğün, zaman geçirmek noktasında biraz hani çeldirici olarak gördüğün birçok aleti bunlar. Yani nasıl diyeyim? Elinin altındaki bir alet, hiç ayırmadığı bir alet gibi kullanıyor.
Bir yani. Hak olarak görüyor.
Evet bir hak, bir de onsuz yapamıyor zaten.
Peki tam şurada ben daha büyük bir resimde şöyle bir şey görüyorum hocam. Yani daha çok devletçi hale geliyor insanlar. Yani devletçi derken her şeyi devletten bekler hale geliyorlar. Ve bunun için de bir bedel ödenmeme yoluna giriliyor. Yani şöyle söylemek istiyorum. Bir Alman gibi yaşamak istiyorlar. Bir Alman standartını istiyorlar her şeyde. Fakat bir Alman disiplininde çalışmıyorlar.
Evet.
Mesele bu yani. Üretmeden diyor ki ben kapağı atayım. Ben gençlerde de çoğu bunu görüyor. Yani kapağı atayım. Ben işte işimde yoğunlaşmayayım. Tatillerim bolca olsun. Hatta işimde de internetimi kısıtlamayın. Şimdi bazı firmalar internet kısıtı getiriyor hocam.
Evet, doğru.
Kullanıma kısıtlama diyor mesela bunu. Ama memursan bu kısıta girmiyorsun zaten. Bir bilgisayarın arkasına geçip bütün gününü orada geçirebilirsin mesela. Bunu tercih ediyorsun. Ya sen diyorsun ki ama standartın azaldığında azalamaz olmaz ben şunları istiyorum. Ya üretmeden nasıl olacak hocam? Biz devamlı iPhone, Samsung, neydi o yeni çıkan Huawei alarak nereye kadar gideceğiz hocam yani? Ve bunun parasını da devlet verecek sana.
Zaten abi şu anda Z kuşağı dediğimiz o 90 sonrası işte internetin içine doğan.
Evet.
İnternet yerlileriyle ilgili en büyük sıkıntı bunlar bütün hayatın üç tane hareketle değişebileceğini düşünüyorlar.
Evet, doğru.
Böyle kaydırarak, tıklayarak ve efendim büyüterek.
Evet.
Ya oluyor mu? Hakikaten eve pizza geliyor, kitap geliyor.
Her şey
her türlü şey alışverişini yapıyor.
Bir şey söyleyeyim hocam. Mesela biz bir araştırma yapacak olsaydık lise, ortaokul seviyesinde vesairede en değerli şey neydi? O zamanın Google'u Meydanlar Üstü değil mi? Meydanlar Üstü arayacaktım. Meydanlar Üstü böyle bayağı bir şeydir ve pahalıdır.
Evet.
O nereden gideceksin onu aramaya? Şeye. Kütüphaneye gideceksin.
Evet.
Ya kütüphaneye gideceksin, Meydanlar Üstü bulacaksın, araştıracaksın, oradan yazacaksın elinle, o notları gelip temize çekeceksin vesaire. Şimdi hazır ödev siteleri var. İki tık, üç, senin dediğin gibi bunu böyle veriyorsun. Ama bu adamı yetiştirmiyor ki evet, hocam ya.
Evet, evet, evet.
Ya her şey hazır geliyor, yetiştirmiyor ya.
Evet. İşte en büyük belki açmaz bu. Nasıl olacak da bu, yani teknoloji ne hale gelirse gelsin. İnsanlık nerelere, uzaya da bile çıksa son tahlilde Allah çalışana verecek.
Evet.
Gayret gösterene.
Evet.
O işin acısını çekene, bedelini ödeyene verecek yani.
Fedakarlık yapana verecek.
Şimdi burada da kim yapacak fedakarlığı? Kim yapıyorsa Allah ona yol açacak. Dolayısıyla hani o yetişmişlik meselesi, hani hakim milletlerle mahkum milletler arasındaki fark, bir avuç yetişmiş insandır. Yetişmedikten sonra ne olursun abi? Hakim olmadıktan sonra ancak köle olursun.
Köle oluruz.
Ve tüketim dediğimiz şey, evet, tüketicilik de kölelikten başka bir şey değil aslında.
Evet.
Bir müddet sonra şuna dönecek hadise. Yani biz efendim dediğiniz gibi standardı yüksek bir tüketim istiyoruz ama bedelini ödemeye yanaşmıyoruz. Ne olacak? Sen, ben, o bir müddet sonra böyle ekonomisi gittikçe bağımlı hale gelen, böyle fertlerden oluşan, kredi kartı borçları göğe tırmanmış fertlerin oluşturduğu bir üçüncü sınıf ekonomi.
Yani iPhone'un modelini iki sene içinde yenileyemezse
depresyona giren,
kaps haline giren.
Evet evet. Başa bağladınız yani.
Evet.
Böyle bir ilginç hakikaten nesil geliyor. O noktada da gerçekten bizim belki hani hocalık vasfımız da var ya, üniversitede ders veriyoruz falan. Belki yeni nesle en çok aktarmamız gereken şey, hiçbir şeyin bedelini ödemeden sahip olmaması gerektiği. Evet,
bir kıymeti olmadı.
Bir kıymeti olmadı. Hem kıymeti yok, hem de gerçekten modern dünyadaki rekabet buna fırsat vermiyor zaten. Geride kalıyorsun yani. Çok açık ve net bir şekilde yani. Burada da Mehmet abi ben yine şerh düşeyim, dipnot. Özellikle kamuda son dönemde geniş bir genişleme yaşanıyor. Memur alımları, şunlar bunlar. Evet. Yani bu niye bakıyorsunuz?
Talep arttı.
Gençlere yapılan araştırma, gençler üzerine yapılan araştırmalarda da adam ya müteşebbis olmak istiyor ya da kamuda çalışmak istiyor. Özel sektör üçüncü sıraya düşmüş.
Evet.
Yani müteşebbislikten kastı şu, bilse onu şey yapmayacak çok fazla. Ben çünkü çok hakikaten işin künhüne vakıf iş adamıyla konuşmuşumdur. Yeni başlayacak olan kendi çocukları bile olsa önce gider bir özel sektörde çalışsın der.
Evet.
İşin ne olduğunu görsün. Evet. Ondan sonra ben ona bir sermaye vereyim de istediği işi yapsın. Girişimcilik öyle kolay bir şey değil. Hem İşin neresinde biliyor musunuz gençler abi? Kendi işim olacak, kendi patronum olacak, başkasının altında çalışmayacak.
Evet.
Yani orada da bir sıkıntıya girmeme aslında psikolojisi var. Kamuyu niye istiyor? Kamuyu da biraz önce siz izah ettiniz. Geçeyim bir ekranın arkasına.
Evet.
Bastığımda çay gelsin. 9-5 çalışayım. Ondan sonra cumartesi pazarım rahat olsun.
Yaz tatilim olsun.
Evet. Böyle bir aslında düşük performansta bir iş hayatına sahip olayım diye. Şimdi hep böyle bir rahatı, konforu ve düşük standardı biz istersek ne ekonomide belli hedeflere ulaşabiliriz, evet, ne de insanlık düzeyi olarak efendim bir müddet sonra mahkum olduğumuzu acı bir şekilde müşahede ederiz.
Bunun daha ilerisi de var. Yine başta konuştuğumuz konu, aslında bu beklentilerimizin hepsine de ulaşsak, çok paramız olsa, çok büyük makamımız olsa ve çok şöhret olsak, meşhur olsak, demin dediğimiz gibi, yine de tatmin olmayacağız.
Evet.
Bu da onları terk ederek olacak.
Evet, evet.
Hep bak bunları elde etmek için, ama bunları elde etmeden de terk edemezsin. O da başka bir hikaye değil mi?
Tabii tabii.
En başta terk olmaz.
Aynen. Evet. Şey vardır yani, benliği aşmak. Evet. Ya gerçekleştiremediğin şeyi aşamazsın,
evet,
ki kardeşim.
Evet.
Ya. Benliği gerçekleştirmek meselesi de orada önemli
bir
şey.
Biz de bu sefer en son durağı anlatıyoruz. Sanki hayali bir şeyler anlatan insanlar gibiyiz yani.
Evet evet.
Evet.
Bulamadığının zahidi demiş büyükler ona.
Eyvallah.
Bulamadığının zahidi olmaması lazım.
İşte rüyası güzel yani.
Evet. Efendim biz hayrola da Mehmet Emin Okur abimizle beraber, ben Mehmet Lütfü Arslan, yine kendimize ayrılan süreyi doldurmuş olduk. Her pazar buradayız efendim. Tekrar da çarşamba olmak üzere. Bir sonraki hafta buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.